Ayrım 8.
Kızılderedekilerin imha edildiklerini böylece öğreniyoruz. TRT spikeri o güzelim sesiyle tane tane okuyor ölülerin adlarını. Saffet Alp'in de adı okunuyor. Nazan'ın çığlığı bin parçaya bölüyor sessizliği. Hep bunu haykırıyor, yerlere atıyor kendisini. Onu ranzasına yatırıyoruz 3 kişi. Yüzüne tokatlar atıyoruz. Her şey faydasız, koğuş kapımız dışarıdan yumruklanıyor, Sunan'ın sesi. Kapıya koşuyorum. Söyleyin gürültü yapmasınlar diyor. Kızgınlığımı yutkunup karşılık veriyorum. Lütfen üstlerine gitmeyin, ölenlerin yakınları var burada. Ses gelmiyor kapının dışından. Sonra Suna'dan bütün tutukluluğum süresince ilk ve son olmak üzere bir ricada bulunuyorum. Sabah gazetelerini, ölülerin fotoğrafları basılı olanları ayrı tutun, onları sonra alırız diyorum. Suna karşılık vermiyor. Nazan'ı yatırmışlar, kimi bileklerini ovuyor, kimi kulaklarına teskin edici şeyler fısıldıyor. O sırada Türkan'ı fark ediyorum. Ranzasına sırt üstü uzanmış, yüzü mosmor. Beynimde şimşek çakıyor. Kalp, kalp, Türkan'ın kalbi var, kriz geçiriyor. Koğuş kapısını yumrukluyoruz. Doktor, doktor getirin, Türkan kriz geçiriyor. Türkan ağır ağır kendine geliyor. Ansızın yine fırlayıp atlamak istiyor ranzasından, her zaman yaptığı gibi. Omuzlarından bastırıyoruz ranzasına, hareket etmemesi için yalvarıyoruz. Öldüreceğim diye bağırıyor, öldüreceğim. Gece aklımda kalan gecelerin en kötüsünden biri. Kimse gözünü kırpmıyor. Nazan hiç kendinde değil, Türkan'ın yüzü hala mosmor. Haftalardır biriken gerginlik boşalıyor. İşkencelerin, baskınların bir yumruk gibi kas katı ettiği yürekler gevşiyor. Herkes ağlıyor. Kimse ağlamaktan utanmıyor. Türkan'ın aslında ne derece duygulu biri olduğunu, o efe tavırlarının aslında bir koruyucu paravan olduğunu anlıyorum o gece. Daha doğrusu sonradan. O gece hiçbir şeyi kavramak, hiçbir şey üstünde düşünmek mümkün değil. Kıyılan, amansızca kıyılan bir kuşağa, bunca yakın olduğum o gece, bu kıyımcılardan biri de benmişim gibi utanıyorum. Sabah oluyor. Koğuş kapısının dışında bir tıkırtı duyuyorum. Ardından bir hışırtı. Kapının altından gazeteler atılıveriyor. En başlarında Tercüman gazetesi. Paramparça ölüler baş sayfada. Saffet Alp'in parçalanmış başı da. Alacağın olsun Suna diye bağırıyorum. Hayatımda ilk kez kin denen şeyi içimde duyarak. 23. Gececi. Ben tutuklanalı bir ay oldu olmadı, Gülay Özdeş'i İstanbul kontrgerilladan getirdiler. Ayağında pantolon, üstünde bir erkek gömleği. Gülay kızıl kumral saçlı, oldukça alımlı bir kız. Kalınca sesiyle, pantolonuna rağmen hiç de erkeksi bir havası yok. Genellikle kestirip atan, kararlı ve gözü kara bir havası var. Ama arada sırada ışıklanan ela gözlerinde yer yer yakaladığım öyle sıcak bir yumuşaklık var ki aklımda yer ediyor. Gülay gelir gelmez takımını topladı. Türkan'la şakalaşmalarımıza bozuluyor. Devrimci ciddiyetle bağdaşmaz buluyor. Ben şakanın ciddiyetle çatışır bir şey olmadığı, hatta ciddi konuların şaka açısından bakıldığında yozlaşmayıp aksine düşündürücü boyutlar kazandırabileceğine inanırım. Kendisiyle alay edemeyen insanın kendisini aşamayacağını da. Ama sonuç olarak içeri düşmüş bir burjuva aydınıyım ben. İçinde bulunduğumuz durumu alaya almayı yakışıksız buluyorlarsa onların bileceği iş diyerek kopuyorum Türkan'ın yakasından. İşkence, baskınlar, Kızıldere kapanmaz yaralar açtı gibi. Ama bütün yaralar kapanır. Bizim koğuş da dudağının kıyısında gülümsemeyi eksik etmeden başını dik tuttu o günlerde. Geçmişe ağıt yakmanın anlamı yok, gelecek önemli şimdi. Şimdilik gelecek, koğuşta yaşanan bugünlerden ve yarınlardan ibaretmiş gibi. Ama şimdi çok uzak gözükse de tahliyeden sonrasını düşünmek gerekiyor. Tahliyeden sonra vücutça ve kafaca diri kalmayı başarmak. Hepimiz teker teker ve birlikte arıyoruz bu yolları. Listelerle kitaplar ısmarlanıyor. Dışarıda pek okuma olanağı bulamadığımız nitelikte kitaplar. Daha çok tarih kitapları, sosyal incelemeler. Bir de romanlar. Tutukluların sevdiği, yeniden okuduğu bazı romanlar. Güç veren, aydınlık romanlar. Tütün gibi, fırtına gibi. Kitapların içeriye girmesinde zorlukla karşılaşıyoruz. Sol yayınlar yasak. Fazla büyütmüyoruz bu yasağı. Okunması gerekli, yasaklanmamış o kadar çok kitap var ki bunları araştırıp buluyoruz. Kimimiz dil öğreniyor. Gülay Fransızca çalışıyor. Gazi eğitimli Hatice'den Fransızca dersi alıyor. Hatice, Kızıldere için yapılan boykot yüzünden tutuklanmış. Kızıldere'nin ardından çoğu devrimci öğrenciler boykot yaptılar. Sıkı yönetim de toparladı onları. Hatice'yi okuldaki faşist kızlar ihbar etmişler. Gözaltına alınan öteki öğrenciler serbest bırakıldığı halde Hatice tutuklandı bu yüzden. Hatice uzun, kıvrık saçlı, boylu, dünya sevimlisi bir kız. Hafif doğulu şivesiyle konuşması ona ayrı bir sevimlilik katıyor. Kendisini ihbar eden faşist kızların taklidini yaparak güldürüyor bizi. İnanmış, erkek sıfatının tam oturduğu kızlardan. Abi de Diyarbakır'da tutuklu. Ben Brecht'in Beş Paralık romanını Türkçe'ye çevirmeye çabalıyorum. Ama diyorum ya, o gergin günlerden sonra çalışma konusunda da disiplin kazanmak kolay olmuyor. Her gün en az 10 sayfa çevirmek istiyorum. Hem bunca kalabalık koğuşta çeviri yapmanın zorluğu, hem de henüz tam sağlayamadığımız sessizlik engel buna. Kör topal, tam tembel öğrenci gibi çalışıyorum. 2 sayfa mı çevirdim, ardından masanın çevresinde 5 volta atıyorum. Huriye Üstün en iyi okuyuculardan biri. Kitapları deviriyor ard arda. Gülay, Küçük Gülay, Türkan, Huriye Hanım baş başalar çoğu. Gülay ilk geldiği gece Türkan'la uzun uzun konuşuyor. Bunun ötesinde Gülay az konuşanlardan. Küçük Gülay'ı daha yakından tanıyorum. O ilk günlerde üstümde bıraktığı arkadaşlık adına eyleme bulaşma etkisi siliniyor yavaş yavaş. Çoğu sessiz insanlar gibi onu tanımak ve kavramak çaba gerektiriyor. Bilinç düzeyi yeterli olmasa da tam anlamıyla güvenilir biri. Koğuş kalabalıklaşalı albayın işleri çoğaldı. Cezaevi yönetiminin usuldan usula yeni yöntemler geliştirdiğini, bunca siyasi tutukluyu baskı altına almak için daha etkili yollar aradığı seziliyor. İkide bir briefing yapıyor cezaevi personeli. Bizim polis kadınlar da katılıyor bu briefinglere. Bizim hakkımızda arada söylenenleri dinleyen Suna daha da azıyor. Kendi küçük kafasında ezilmeleri gereken fareler gibi görüyor bizi. Ezemedikçe de kuduruyor. Her türlü ufak eziyete başvuruyor. Mektupları bir gün geç vermekten ikide bir hamam yasağı koymaya kadar. Koğuş artık eskisi kadar soğuk değil, bahar geliyor. Baharı tutuk evinde karşılamak. Mevsimler tutuk evlerinde de değişir. Biz de baharla birlikte canlanıyoruz. Havalandırmalarda koşup açıyoruz adalelerimizi. Öğleden sonra havalandırma bitti. Kimimiz okuyor, kimimiz mektup yazıyor. Aramızda karı koca tutuklular var. Cepheye yataklıktan girenler öyle. Onlar da Yıldırım Bölge'nin erkekler kısmındaki kocalarına yazıyorlar. Mektupla karşılıklı moral veriyorlar birbirlerine. Koğuş kapısı açıldı. Polis Suna, zayıf, siyasi tutukluya hiç benzemeyen çocuk yaşta bir çocukla giriyor içeriye. Kızı az sonra tanıyoruz. Aysel. Gececiyim ben diyor. Gece yasağında icra-i sanattan girmiş içeriye. Az sonra binbaşı teftişe geliyor Koğuş'u. Aysel'i görünce az şaşırıyor. Buraya neden geldin kız? Aysel pişkin pişkin sırıtıyor. Binbaşı çıkar çıkmaz da sövüyor ardından. Neden gelmişim? Tiki tikiden geldim. Sonra bize açıklıyor. Bu var ya, bizim gençlik parkındaki gazinoya haftada bir gelirdi. İyi bilirim bunu, iyi bilirim. Bu ziyan olmuş küçük kız içimizi acıtıyor aslında. Kimimiz onu bilinçlendirmeye bile çalışıyor. Ama yok, o kadar kolay değil bu. Aysel kısa bir süre sonra binbaşı adına polislik yapacak içeride. Aramızda konuşulanları kavradığı ölçüde aktaracak binbaşıya. 24. Sözcü. Koğuşları değiştirdiler. Cephe davasından tutuklu olanları İstanbul'a gönderdiler. Beni, Gülay Özdeş'i, Türkan Sabuncu'yu, Huriye Üstün'le kızını karşı koğuşa aldılar. O en acılı günleri paylaştığımız arkadaşlardan ayrılmak zor oldu. Ben yine de Sevim'i, Mehtap'ı, eski arkadaşların bir kısmını göreceğim için seviniyorum. Sevim'in yanında Olca Altınay'ın altındaki boş ranzaya yerleşiyorum. Olca dost canlısı bir kız. Sıcaklıkla karşılıyor beni. Naciye Hanım hala tutuklu. Dev genç davası başlayana kadar da tutuklu kalacak. Öğretmen kızlardan Meral'le Güler'den başka hepsi tahliye olmuş. Töz davasından bir de Mehtap var. Bizim de gelişimizle koğuş iyice kalabalıklaşıyor. Sessizliği sağlamakta zorlaşıyor o ölçüde. Kısa bir süre sonra koğuşu disipline sokmak işine önem veriyoruz. Gücümüzü ayakta tutmak, gereksiz yorulmamak, gün gün artan baskılara direnebilmek için. Askeri cezaevi yönetiminin koyduğu kurallardan daha katılarını koyuyoruz kendimize. İstenenden erken kalkıp koğuşu temizliyor, yatakları yapıyoruz. Koğuş nöbetçileri sorumlu bundan. Uzun bir süre bir yere kapatılan insanlarda bazı davranış bozuklukları gözükür. Bunlardan biri uykuculuk. Günün her saatinde uyuklamak, gittikçe tutuklu yaşamının imkan verdiği hareketlerden biri sakınmak, hatta havalandırmalarda koğuştan dışarı çıkmamak. Arada sırada bazı arkadaşlar da bu eğilimi sezince sarsıyoruz onu. Gerekli bu. Tutuklulukla geçecek yaşam dilimini yıpratıcı değil yapıcı kılmak için. Koğuş içi disiplini sağlamak kolay olmuyor. Acı anılardan silkinip yenilenmek, kabuk değiştirmek zaman alıyor. Aldığımız kararlardan biri de cezaevi yönetimiyle araya mesafe koymak. Bunun için kişisel ilişkilerden, bireysel çıkışlardan kaçınmak gerekiyor. Albayla, binbaşıyla, kadın polislerle karşılıklı konuşmaları engellemek için sözcü seçiyoruz. Cezaevi yönetiminin her yeni uygulaması, her tavrı hepimizi birden hedef aldığına göre bizim cevabımız da ortak olmalı. Üstelik kişisel sürtüşmeler sadece polis kadınların daha da laubalileşmelerine yol açıyor. Koğuşta çeşitli fraksiyonlardan tutuklular var. 12 Mart öncesi karşılıklı kuşkularını sürdüren fraksiyonlar. Bu nedenle şimdilik sözcünün fraksiyon dışı olması uygun bulunuyor. Sözcülük görevini yükleniyorum. Aslında tatsız ve zor bir görev bu. Koğuş havasını cezaevi yönetimine saptırmadan yansıtmanın sorumluluğu bir yana, sevgili gardiyanlarımızla sık sık konuşmak gerekiyor. Tam havalandırma ertesi çalışacağım. Polis Suna çikletini patlatarak giriyor koğuşa. Kimse bakmıyor yüzüne. Ben tetikteyim. Bir şey sorarsa koğuş adına karşılık vereceğim. Bu yatak kimin? Mahiye'nin. Suna battaniyeyi çekip yatağı bozuyor. Ne biçim yatak yapmak bu? Gelsene buraya. Yatak böyle mi yapılır? Mahiye kımıldamıyor. Onun yerine ben gidiyorum. Bütün gün koğuşta bu yataklardan başka oturacak yerimiz yok. Gün içinde yapıldıkları gibi kalması mümkün değil yatakların. Sana sormadım ukala diyor. Şikayetlerinizi koğuş sözcüsüne bildirmeniz gerekiyor diyorum. Şikayetmiş, ben emir veriyorum, emir. O zaman emrinizi koğuş sözcüsüne bildirmeniz gerekiyor. İstediği dalaşa giremeyen Suna hışımla çıkıyor dışarı. Şimdi gider bizi binbaşıya ya da albaya fitler. Bizim için fark etmez. Sistemin bizi ezmeye yönelik bütünlüğü içinde işin bu yanı bizi pek ilgilendirmiyor. Az sonra Suna yine beliriyor kapıda. Bilmiş bilmiş bakıyor bana. Albayım çağırıyor sizi. Gitmeye hazırlanıyorum. Böyle olmaz. Çıkar bu üstündekileri. Doğru dürüst giyin. Üstümde eşofman var. Uzatmadan pantolonumu, bluzumu giyiyorum. Suna gözcü kulübesine giderken yan gözle süzüyor beni. Kulübeye girerken Suna'nın uyarısıyla selam veriyorum. Albay masanın başına oturmuş. Bana bakmadan konuşuyor önce. Suna albayın yanında dikilmiş. Oh ya sizi fitledim ya dercesine bakıyor. Niye dağınık koğuşunuz sözcü? 30 kişiden fazla insanın bir arada yaşadığı yer nasıl olursa öyle koğuşumuz. Üstelik de bunca insanın bir arada yaşayabilmesi için hiçbir tedbir de alınmamış. Suna dayanamayıp atlıyor. Albayım bir koğuşlarını görseniz vallahi ben kadınlığımdan utanıyorum. Elbiseler her şeyler ortada. Kızmamak için ardı ardına tükrüğümü yutuyorum. Albay, sanki Suna ile ben eşit koşullarda iki kişiymişiz de birbirimizden davacı olmuşuz gibi babacan bir hakim tavrı takınarak soruyor. Suna'nın dediği doğru mu? Suna'nın görüşleri bizi ilgilendirmez diyorum. Onun görevi polislik, intizam mümessilliği değil. Albay bozulduğunu belli etmiyor. İskemleyi gösteriyor bana. Buyur otur, niye kızıyorsun? Teşekkür ederim, rahatım. Bu kez sigara tutuyor bana. Avukatımın sunduğu sigarayı içmeme izin verilmedi. Burada sigara içilmeyeceğine göre sizin sigaranızı da içemem. Albay paketini cebine koyuyor, susuyor bir süre. Beni acıtacak bir şey düşündüğü muhakkak. Demek sözcüsün sen. İyi iyi. Mümtaz da öteki tarafta sözcülük yapmıştı. Aferin aferin. Demek cezaevi yöneticiliği elinizden geliyor. İyi, size yardımcı olayım bari. Mümtaz Bey'i mama seni buraya. Ayakta bekliyorum. Yüzümü hareketsiz tutmaya çaba göstererek, gözlerimi bile kırpmamaya çalışarak. Hadi çık git, bir daha şikayet gelirse karışmam. Gözcü odasından çıkıyorum. Karışmama tehdidini düşünüyorum albayın. Ne yapacak? Yeniden mi tutuklayacak bizi? Bize yapabileceklerinin sınırlı oluşu hoşuma gidiyor. Yürürken gülümsüyorum. Gülümsememi yanlış yorumluyor Suna. Albay baba gibi diyor. Bir bu eksik. Suna ile oturup albay üstüne dedikodu yapmak. Benim için genellikle zor olduğu halde suratımı asıyorum koğuşa girene dek. 25. Tahliye duası. Mahkeme demek birkaç saatliğine de olsa yıldırım bölgeden çıkmak demek. Ranzamın ucuna güneş vuruyor. Tam oraya oturdum. Yüzünü sağa çevir, az güneş gelsin. Sevim Onursal resmimi yapıyor pastel kalemle. Bugün mahkemem var. Tahliye olurum düşüncesiyle resmi bu sabah bitirmek istiyor Sevim. Oysa tahliye olacağım falan yok. Öyle bir dava ki bu. Dava konusu mahkemeyi bile fazla ilgilendirmiyor. Asıl olan tutukluluğum. Yiyeceğim ceza bile belli gibi. 159. madde bir yıldan başlıyor. Bu bir yılı da verecekler o kadar. Yine de mahkeme heyecanı sardı beni. Mahkeme, biz Yıldırım Bölge tutukluları için hukuk ötesi önemli olan bir şey. Mahkeme demek birkaç saatliğine de olsa Yıldırım Bölge'den çıkmak demek. Thompson'ların dikenli tellerin dışına. Tabii gerçek bir çıkış değil bu. Thompson'larda dikenli tellerde gittiğimiz yol boyunca çevreliyor bizi. Mahkemeyi de içine alacak kadar esniyor biliyoruz. Ama yine de. Sonra mahkemede yakınları görmek var. Görüş günlerinde olduğundan daha insanca bir durumda görmek yakınları. Mahkemeyi beklerken öteki tutukluları görmek, haberleşmek. Kımıldama. Sevim çabuk çabuk yapıyor resmimi. Bugünlerde onun da ressam yönü canlandı yeniden. Her gün başka bir arkadaşın resmini yapıyor. Bir yandan da zincirleme birinci içerek. Bütün koğuş birinci içiyor. Birinciler tükenince er sigarasına geçiyoruz. Herkes günlük sigara tüketimini arttırmış durumda. Koğuşun sorunlarından biri de bu. Kalabalıktan iyice havasız olan koğuşta bir de baca gibi tüttüğümüz için hepimizin üstüne ucuz tütün kokusu sinmiş. Gelen giden Sevim'in resmi üstüne fikir yürütüyor. Burnu benzemiş, burnu benzememiş. Resim bitiyor. Resme seviniyorum. Ranza komşum Sevim'in ürünü olduğu için. Yoksa resim, bütün fotoğraflar, resimler gibi yabancı bana. Başka bir şey o. Benim dışımda kendi başına bir şey. İşte ben bu kendi başına bir şey olan resmin sadece Sevim'in elinden çıkmışlığını seviyorum. Eteğimi bavuldan çıkardım. Tutuklandım tutuklanalı üstümden çıkarmadığım eşofmanımın rahatlığını öyle alışmışım ki etek giymek yadırgatıyor. Eteğimin boyu gereğinden uzun. Tutuklandığımdan beri etek boyları kısaldı. Bunları kimsenin taktığı yok tabii ama benim eteğim biraz fazla uzun. Yani geçmişte olsa yine modaya uymuş bir etek. Hiçbir şey eski bir özenti kadar itici değildir. Artık eski özentilerimi taşıyacak durumdayım. Aldırmadan giyiyorum etekliği. Bir arkadaş bir mektup veriyor. Kocasının da bugün mahkemesi varmış. Tutuklu odasında karşılaşırsak mektubu elden verebilirim belki. Dışarı değil mektup, kartvizit bile çıkarmak yasak ama denemeye değer. Sansürsüz bir mektup almanın ve yazmanın önemini biliyorum çünkü. Mektubu el çantamın gözüne koymak için atlıyorum ranzamdan. Atlamamla olca söyleniyor. Atlarken ranzayı salladım. Onun iki saattir karton üstüne dizdiği renkli taşlar karman çorman oldu. Olca renkli taşları çeşitli biçimlerde karton üstüne yapıştırır saatlerce. Dışarıdaki yakınlarına gönderir sonra bu yaptıklarını. Bu taş boyama koğuşta iyice yayıldı. Özellikle Mehtap, Meral, Hülya, Emine meraklısı bu işin. Hülya ile Emine de TÖS davasından tutuklular. Hülya ufak tefek, Emine ise uzun, değişik bir kız. Hem taşları boyar hem de hikayeler anlatır, çocuk hikayeleri. Her hikayenin sonunda da sorar. Bundan çıkan sonuç? Çizmeli kedi prensin hizmetinde. Bundan çıkan sonuç? Kedilerde sınıf bilinci yok. Koğuş kapısı açılıyor. Mahkemeye gitmeye hazırım. Suna giriyor içeri. Beni yukarıdan aşağı süzüyor. Giyinmişsin. Karşılık vermiyorum. Yok soyunacaktım. Elbet giyindim. Suna benim sürekli eşofmanla dolaşmama bozulanlardan. En çok bozulan da albay. Karşısına eşofmanla çıkılmasını saygısızlık sayıyor. Suna anlamlı bir susuştan sonra ekliyor. Eh bugün tahliye olursun artık. Bunu söylemekteki amacı açık. Cezaevi yönetimi arada tahliye havası yaratmakta özel fayda görür. Dışarı çıkma umudu boşa çıkarsa yıldırıcı bir duygudur. Sonra kalçalarını sallayarak çıkarken dönüveriyor ansızın. Boşuna giyinmişsin, mahkeme öğleden sonraymış. Deminden beri bana bunu en münasebetsiz biçimde söylemeyi kurmuş. Birkaç saatliğine de olsa dışarı çıkmanın bizim için önemini biliyor. Suna çıkınca yavaş yavaş çıkardım giysilerimi. Bildik dost eşofmanımı giyiniyorum yeniden. Şimdi öyle hareketsiz duramayacak kadar gerginim. Ne de olsa bir cip gezisine mahkemede Mümtaz'ı görmeye şartlamışım kendimi. Resmi boş ver. Tahliye duası edeceğim şimdi. Tahliye duası bir oyun. Polis kadınlar girip çıkıp çocuk kandırır gibi yakında çok tahliyeler var dedikçe sinir oluyorduk. O zaman çıkardım bu tahliye duasını. Başımın üstünde amuda kalkıp izciyken öğrendiğim bir tekerlemeyi söylüyorum. Ama bir aydır okuduğum bu dua hep tersine işliyor.